Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Mısırlı karilerden Abdülbasit'ten Fatır suresinin 42 ve 43. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la'in ja'ahum nadhirun layakununna ahda
Yeminlerinin olanca güçleriyle kendilerine bir uyarıcı, korkutucu gelecek olsa, ümmetlerin herhangi birinden mutlaka daha doğru yolda olacaklarına dair Allah'a ant içtiler. Ancak onlara uyarıcı, korkutucu geldiğinde nefretlerinden başkasını arttırmadı. Hem de yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasrarlayıp düzenleyerek. Oysa hileli düzen kendi sahibinden başkasını sarıp kuşatmaz. Artık onlar önceliklerin sünnetinden başkasını mı gözlemektedirler? Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın ve sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beyt'ine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 20 Şehrevel 1400, Hicri Gameri 4 Safer 1443 ve Miladi Takvimle 11 Eylül 2021 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bültenini ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, yüz yıl, yüz gelişme, ayetlerin hikayesi, meyve ve sebzelerle yakından tanışalım ve Nehcul Belava Öğütleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Beş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran İslam Cumhuriyeti terörist İsrail Dışişleri Bakanı'nın küsat sözlerine sert tepki gösterdi. İran'ın Rusya Büyükelçisi, gazetecilerin milletler arasında bir zincirin halkası gibi olduğunu söyledi. Irak Başbakanı yarın Tahran'a gelecek. Türkiye'de işsizlik %12'ye yükseldi. Amerika'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenin sayısı 677.000'e yükseldi. Terör rejimi İsrail güçlerinin saldırısında en az 40 Filistinli yaralandı. Rusya, Amerikan Büyükelçisini bakanlığa çağırdı. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Irak makamlarıyla Hüseyin Erbay'ın ziyaretçileri için belirlenen kotanın artırılması yönünde görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Fars Haber Ajansı'na göre İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan Cuma günü kişisel Instagram sayfasında sağlık protokolleri çerçevesinde Erbay'ın ziyaretçilerin havadan ve karayoluyla Irak'a gitmeleri ve belirlenen sayının artırılması için Iraklı makamlarla görüşmelerimizi sürdürüyoruz dedi. Emir Abdullahyan ayrıca şöyle dedi. Tabii ki sevgili hemşehrilerimiz biliyor ki bu yıl korona üzerindeki ciddi kısıtlamalar ve deniz ziyaretçilerin sağlığını koruma ihtiyacı nedeniyle Irak'ta milyonlarca insanın yürüyüş düzenlemesi mümkün değil. Zira salgının durumu zaten kısıtlamaların ve önlemlerin azaltılmasına da izin vermiyor dedi. İran Dışişleri Bakanı bu konudaki çabalarımız ve takiplerimiz sürüyor dedi. Irak hükümeti Erbay'ın merasimine en fazla 30 bin İranlı katılabileceğini ve katılacakların da 72 saat önceden PCR testinin negatif olması gerektiğini ve seyahatin yalnızca hava yoluyla yapılması gerektiğini bildirmişti. Hicri Gameri takvimine göre 20 Safer 1443 Dünya Şiilerinin 3. İmamı İmam Hüseyin Aleyhisselam ve sadık arkadaşlarının Kerbela Çölü'nde şehadet yıldönümlerinin 40. günüdür.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade terörizme İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın küstah açıklamalarına tepki göstererek İran cevap hakkını saklı tutacaktır dedi. Hatipzade ırkçı İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın İran'la ilgili olarak yaptığı küstah açıklamalara dün attığı tweette tepki göstererek Siyonist İsrail'in kanun tanımaz ve yasaları çiğneyen rejimi yasa dışı nükleer bombalara sahip olmakla ve NPT'ye katılmayı reddederken diğer taraftan Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile en iyi şekilde işbirliği yapan İran'ı tehdit etmektedir dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade Batı'nın bu şımarık çocuğu fitneye alıştı ancak dünya bu rejimin istikrarsızlaştırıcı doğasının pekala farkına vardı dedi. Moskova'ya giden İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, İran'ı nükleer silah yapmaya çalışmakla suçlamıştı. Lapid dün Sputnik'e verdiği mesajda İran bir nükleer silah edinmenin eşiğinde ve bunun cevapsız kalmayacağını bilmeli dedi. Terör rejimi İsrail Dışişleri Bakanı Perşembe günü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile düzenlediği ortak basın toplantısında İran'ın nükleer silah edinmesine hatta elde etmenin eşiğine gelmesine asla izin vermeyeceğiz dedi. Terör rejiminin bakanı İran İsrail'i yok etmek istediğini söylüyor ve onun bu çizgiyi geçmesine izin vermeyiz dedi.
İran İslam Cumhuriyeti deniz... İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Şehram İrani, İran halkının desteğiyle ve tüm gücümüzle emperyalist güçlere karşı duruyoruz dedi. İrani'ye göre İran İslam Cumhuriyeti Deniz Güçleri Komutanı Şehram İrani, dün İran'ın güneyindeki Hurmuzgan eyaletinde yer alan Bender Abbas kentini yaptığı açıklamada bugünkü durum Orta Doğu'daki duruma karşı düşmana karşı savunma ve askeri gücünü güçlendirmektir dedi. İranlı askeri yetkili emperyalist güçler karşısında İran deniz personelinin savunma kabiliyetinin artırılması ve askeri moralinin yükseltilmesine atıfta bulunarak İslam vatanımızın desteğiyle ve milletimize güvenerek emperyalist güçlere tüm gücümüzle karşı çıktık ve bu milli ve halk desteği bizim için en güçlü silahtır. İranlı komutan Fars Körfezi ile Umman ve Hazar denizleri İran donanmasının kontrolü altındadır ve İran İslam Cumhuriyeti'nin deniz güvenliğini ve ulusal çıkarlarını tüm gücümüzle koruyup yöneteceğiz dedi. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı İslam Devrimi'nin ikinci adımını ve İslam medeniyetinin ve İslam toplumunun başarılmasını İran Ordusu donanmasının birinci önceliği olarak ilan etti.
İran'ın Rusya Büyükelçisi gazetecileri uluslararasında bir zincirin halkası olarak nitelendirdi. İran Büyükelçisi Kazım Celali dün Astrahan'da düzenlenen Hazar Denizi Medya Konferansı'nda şöyle dedi. Hazar Medya Konferansı, Hazar bölgesi ülkeler arasında dayanışmanın yanı sıra 5 ülkeden yani İran, Rusya, Kazakistan, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkmenistan gazetecilerinin deneyim ve fikir alışverişi için bir fırsattır. 6. Hazar Medya Konferansı'nda turizm konusunda da değinen Celali, turizmin en önemli altyapısı diyalog, barış ve dostluğa zemin hazırlamaktır dedi. Hazar bölgesi milletlerine yakın medyanın rolünün çok önemli olduğunu dile getiren Celali, medya ve turizmin etkileşimiyle birbirimizi daha iyi tanımak mümkün dedi. İran'ın Rusya Büyükelçisi Celali ayrıca şöyle dedi. Biz 5 ülke barış içinde yaşıyoruz. Hazar bölgesindeki medya bunda önemli rol oynadı. Çünkü gazeteciler milletler arasında zincirin halkaları gibidir. İran İslam Cumhuriyeti'nin öncelikli siyaseti komşularıyla yakın ve iyi ilişkiler içinde olmaktır. Ve İran'da yeni hükümette bu politika daha da güçlenecektir, dedi. Hazar Havzası ülkelerin basın toplantısı dün, dijital çağda seyahat gazeteciliği, kültürel kodların korunması, medyanın rolü ve yeni bilgi iletişim sisteminde eğitim medyası projeleri olmak üzere 3 ayrı panelde gerçekleşti.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Bağdat Büyükelçisi İreç Mescidi, Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi'nin pazar günü Tahran'ı ziyaret edeceğini duyurdu. Muhabirimizin bildirdiğine göre İrac Mescidi, Cuma gecesi Irak Başbakanı'nın 7 bakan ve ulusal güvenlik danışmanından oluşan üst düzey bir heyetle beraber pazar günü Tahran'a gideceğini duyurdu. İran İslam Cumhuriyeti'nin Bağdat Büyükelçisi'ne göre bir günlük ziyarette iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler masaya yatırılacak. Irak Başbakanı son zamanlarda İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile yaptığı telefon görüşmesinde Tahran'ın Bağdat'ın gerçek bir ortağı olduğunu ve zor koşullarda her zaman Irak hükümeti ve halkının yanında olduğunu söylemişti.
Amerikan medyasından Wall Street Journal dün gece verdiği haberde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi'nin muhtemelen önümüzdeki günlerde İran'ı ziyaret edeceğini iddia etti. Wall Street Journal gazetesi Grossi'nin büyük ihtimalle Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nun bir sonraki toplantısından önce Tahran'a gideceğini ve İranlı yetkililerle görüşeceğini bildirdi. Gazetenin muhabiri Norman, Paris'teki bir kaynaktan alıntı yaparak verdiği haberde, Amerika ve 3 Avrupa ülkesi, İran Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nda, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nda İran aleyhinde bir karar çıkarmak için anlaşmadılar dedi. Raporlara göre Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü 13 Eylül, 17 Eylül tarihleri arasında yapılacak bir sonraki yönetim kurulu toplantısında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı üyelerine İran ile olan işbirliğinin son durumunu sunacak. Bloomberg sitesi ise birkaç batılı yetkiliden alıntı yaparak verdiği haberde, daha önce Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın Eylül ayında Viyana'daki genel toplantısı öncesinde İran Atom Enerjisi Kurumu'nun yeni başkanı Muhammed İslam ile görüşmek istediğini bildirdi. İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran'ın belirlenen iki yere gönüllü erişim sağlamak ve ajansın doğrulama faaliyetlerini kolaylaştırmak için geçtiğimiz Şubat ayında bir anlaşmaya varmıştı. Anlaşma süresi dolmadan 24 Haziran'da bir ay önce bir kez uzatıldı, ancak İran bu tarihten sonra anlaşmayı yenilemedi.
Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 318.835 COVID-19 testi yapıldı. 23.562 kişinin testi pozitif çıktı. 214 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 35.083 oldu. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı %82,54, ikinci doz aşı yapanların oranı %64,38 olarak gerçekleşti.
Öte yandan Amerika'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenler sayısı 677.017'ye yükseldi. Johns Hopkins Üniversitesi'nin derlediği verilere göre Amerika'da virüs bulaşanların sayısı 40.606.000'i aştı. Virüs sebebiyle son 24 saatte 1926 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 677.017'ye çıktı. Amerika'da COVID-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre yetişkin nüfusun %75'ine en az bir doz COVID-19 aşısı uygulandı. Amerikan Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü Anthony Fauci, geçtiğimiz günlerde Delta virüsünün patlak vermesi sebebiyle Amerika'daki durumun koronavirüs açısından felaket olduğunu söylemişti.
Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'in açıkladığı Temmuz ayı iş gücü verilerine göre Türkiye'de işsizlik oranı bir önceki aya kıyasla 1,4 puan artarak %12 oldu. Genç nüfusta işsizlik oranı ise %23,1. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı iş gücü verilerini kamuoyuna açıkladı. Kurumun açıkladığı verilere göre istihdam edilenlerin sayısı Temmuz ayında bir önceki aya göre 125 bin kişi artarak 28 milyon 730 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık artış ile %45,1 oldu.
Türkiye Güvenlik Güçleri Suriye sınırında IŞİD terör grubunun bir üyesini tutukladılar. Anadolu Ajansı'nın verdiği habere göre Türkiye Milli Savunma Bakanlığı IŞİD terör örgütünün bu üyesinin Hatay ile sınır bölgesinde Türkiye'den yasa dışı yollardan Suriye'ye girerken tespit edilerek tutuklandığını bildirdi. Daha önce IŞİD terör grubunun üyeleriyle işbirliği yapmakla suçlanan Ankara, son yıllarda Türkiye'ye girebilecekleri korkusuyla teröristlere yönelik geniş çaplı baskınlar başlattı.
Gazze şeridindeki Filistin direnişi bu sabah işgal altındaki bölgeleri füzelerle hedef aldı. İrna'ya göre Filistin kaynakları Filistin direnişinin işgal altındaki topraklara ondan fazla füze ateşlediğini söyledi. Birkaç Siyonist kasabasında alarm zilleri çalındı. Siyonistler Filistin direnişinin roket saldırısından korkuyorlar. Roket saldırısı Siyonistlerin işgal altındaki Kudüs'te genç bir Filistinli vurarak öldürmesinden ve işgal altındaki bölgelerin kuzeyindeki Celbu hapishanesinden kaçan 6 Filistinli mahkumdan ikisini tutuklamasından saatler sonra geldi. Filistin İslami Cihat Hareketi'nin üst düzey yetkililerinden Halit El-Betaş, Cuma günü Siyonist rejimi 6 Filistinli tutsağa yönelik herhangi bir saldırı veya zararın Filistin direnişinin sert tepkisiyle karşılaşacağı konusunda uyardı. El-Betaş ayrıca insan hakları örgütlerine ve ülkelere Siyonist rejimi Filistinli tutsaklara yönelik baskıcı eylemlerini durdurması için baskı yapma çağrısında bulundu.
Batı Şeria'daki Filistinli esirleri desteklemek için düzenlenen Filistinli protestoculara karşı Siyonist İsrail askerlerinin düzenlediği saldırıda en az 40 Filistinli yaralandı. Filistin El-Yevme'ye göre dün cuma namazının ardından Mescid-i Aksa'nın avluları Siyonist rejim tarafından zindanlardaki Filistinli esirleri destek amacıyla görkemli bir gösteriye sahne oldu. Göstericiler, işgalci rejimin cezaevi yönetiminin acımasız saldırılarıyla karşı karşıya kalan tutsaklarla direniş ve dayanışmayı desteklemek için sloganlar attılar.
Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Cuma günü Sana Havaalanı ve Yemen'deki El Hudeyde Limanı yeniden açılması gerektiğini vurguladı. Hans Grundberg, Yemen'deki insani krizin tırmanmasına atıfta bulunarak Sana Havalimanı ve Hudeyde Limanı'nın operasyonun bir an önce yeniden başlatılması gerektiğini vurguladı. Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, geçtiğimiz günlerde ülkedeki insani durumun felaket olduğunu vurgulamış ve Sana Uluslararası Havalimanı ve Hudeyde Limanı'nın insani yardım almak ve hastalar için yaralıları Yemen dışına nakletmek yönünde mümkün olan en kısa sürede yeniden açılması çağrısında bulunmuştu.
Afganistan'da sokağa inen protestocu kadınları takip eden iki gazeteci Taliban militanları tarafından yakalanıp feci şekilde dövüldü. 4 saat boyunca kırbaçlanan gazeteciler vücutlarında oluşan morlukları Kabil'deki ofiste kameralara gösterirken Taliban'a neden dövüldüklerini sorduklarında kafanızın kesilmediğine dua edin, şanslısınız cevabını aldıklarını söyledi. Kadınlar Afganistan'ın çeşitli yerlerine defalarca protesto gösteri düzenlerken Taliban militanlarının gazetecilere yönelik işkence görüntülerinin yayılmasının ardından Taliban'a dünya genelinde sosyal paylaşım sitelerinden büyük tepki geldi.
Eski Amerikan Başkanı Donald Trump, Afganistan'ın firari devlet başkanı Eşref Ghani'nin ülkeden $200 milyon çıkardığını söyledi. Fox News sunucusu Greg Goodwin ile yaptığı röportajda Donald Trump, Amerikan birliklerinin Afganistan'dan çekilmesini eleştirdi ve uzun zamandır Eşref Ghani'yi dolandırıcı olarak adlandırıyorum dedi. Trump, Eşref Ghani'nin Afganistan'dan ne kadar para çıkardığına dair bir soruya ise $200 milyon Afganistan'dan ayrıldı dedi.
Ve son haberimiz Rusya, Amerika'nın Moskova Büyükelçisi John Sullivan'ı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı, Amerikalı teknoloji şirketlerinin yapılacak Duma seçimlerine müdahalede bulunduğu gerekçesiyle Büyükelçinin çağrıldığını duyurdu. Bakan Yardımcısı, Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma seçimleri öncesi Amerikalı teknoloji şirketlerinin Rusya kanunlarını ihlal ettiğini gösteren kanıtlar olduğunu belirtti. Elçinin ikaz edildiğini söyledi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Taliban liderinin Afganistan halkından talebi etrafında. Taliban lideri Heybetullah Ahundzade, Afganistan halkından geçici hükümeti desteklemelerini istedi. Ahundzade, Afganistan'ın milletin ortak evi olduğuna değinerek onların ülkenin imarındaki rolünün önemli olduğunu söyledi. Ahuntzade'nin Afganistan halkına yönelik bu talebi hususunda birkaç düşündürücü ve dikkat çekici nokta söz konusu. Birinci nokta, geçen yıl Haybetullah Ahuntzade'nin koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybettiği doğrusundaki haberlerdir. İkincisi, onun bildirisine gözü çarpan literatürün Taliban liderliğinin bilgisi ve gücünün ötesinde birileri tarafından yazılması ihtimalidir. Kimi çevrelere göre ise Pakistan ordusu istihbarat birimi bunu yapmıştır. Buna rağmen Afganistan'daki protestolar Taliban'ın Kabil'i ele geçirdiği son 20 küsur günde Afgan halkının güvenini kazanamadığını, bölgesel ve uluslararası çevrelerde de kaygılara yol açtığını gösteriyor. Bu da Taliban grubunun Afgan halkına hala militan bir grup olarak mı yoksa sorumluluk üstlenen bir grup olarak mı hitap ettiğinin hala belirsiz olması anlamına geliyor. Taliban geçici hükümetinin başkanı Muhammed Hasan Ahuntzade'nin kan akıtmaların sona erdiği yönündeki sözleri, Taliban'ın hala militan bir grup olarak Afgan halkını muhatap aldığını gösteriyor. Afganistan siyasi meseleleri uzmanı Nergis İtimat şöyle diyor. Taliban liderleri bu büyük sınava sorumsuzca yaklaşmalıdır. Taliban, Afganistan halkının taleplerine cevap vermeli. Attığı sloganlar ve pratikte yaptıkları arasında fark olmamalıdır. Yoksa Taliban, Afgan halkının ayaklanmasını beklemelidir.
Taliban, Kabil'i ele geçirmesinin ardından kapsayıcı hükümet kuracağını vaat ederek Afganistan halkının haklarına saygı duyacağını belirtmişti. Ancak Taliban liderlerinin ilk olarak şeriatı uygulama yönündeki bildirisi, Afganistan halkına özellikle de etnik ve dini haklarının korunması hususundaki görüşleri kaygılara dönüştürdü. Bu bağlamda Taliban grubunun performansı hala merak edilmektedir. Bu grup geçmişe göre değiştiğini ve mamur bir Afganistan yapmak için insanların refahını sağlama yönünde güçlü bir devlet kurmak istediğini iddia ediyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, Afganistan halkının bu grubun çoğunlukça Afganistan toplumunda meşruiyet ve popülerlik kazanması halinde Taliban'ın geçici hükümetiyle işbirliği yapmasıdır. Bu durum ise Afganistan nüfusunun önemli bir kısmını oluşturan özellikle de kadınların haklarına önem vermeden mümkün olmayacaktır. Tüm bunlara rağmen Taliban'ın geçici hükümet ve kabine üyelerini tanıtmasının ardından başlayan protesto gösterileri ve de bölgesel ve küresel düzeyde meydana gelen kaygılar, bu grubun pratikte halk ile işbirliği ve karşılıklı etkileşimlerin yolunu kapattığını gösterdi. Bu yüzden de Pakistan hükümeti Taliban ile işbirliği yapılması için devreye girip bölgesel ve küresel işbirliği zeminini hazırlamaya çalışmaya başladı. Ancak Pakistan her şeyden ziyade herhangi bir plandan önce bu grubu kapsayıcı hükümet kurma yönündeki taahhütlerine bağlı kalmasına yöneltmelidir. Afganistan'da siyasi meseleler uzmanı Asif Aşina şöyle bir değerlendirmede bulunmakta. Taliban grubu siyasi açıdan 70'li yıllardaki Taliban ile farklı olabilir, değişmiş olabilir. Ancak itikadi açıdan aynı şeyin söz konusu olduğu söylenebilir. Bu durum ise Afganistan halkının son 20 yıldaki gelişmişliği ve büyümesiyle açıkça çelişkiler içermektedir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Rusya'dan Avrupa'nın Afgan mülteciler konusundaki kararına eleştiri başlığını taşıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, çarşamba günü NATO'nun Avrupalı üyelerinin Afgan mültecileri Orta Asya'ya yerleştirme kararını felaket bir karar niteleyerek, bu durum Avrupa'ya ciddi şekilde zarar verecektir. Gerçi onların bu hususu anlamış olmaları pek muhtemel görünmüyor, dedi. Zakharova'nın eleştiri dolu tepkisi Avrupa Birliği'nin Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'a para ve mali kaynak sağlayarak Afgan mültecileri bu ülkelere gönderme yönünde haberler ve raporların ardından geldi. Avrupa Birliği dış siyaset temsilcisi Joseph Borrell 29 Ağustos tarihinde yaptığı açıklamada bu birlik Afgan mültecilere ev sahipliği yapan Afganistan'ın komşu ülkelerine mali açıdan yardımlar yapacaktır ifadesini kullanmıştı. Rusya defalarca Batı'nın bu yöndeki muhtemel adımlarına karşı çıkmıştır. Özellikle de Amerika'nın Afganistan krizi sırasında askeri güçlerini Orta Asya ülkelerine taşıma ve askeri üsler kurma fikri ve şimdi de Avrupalı yetkililerin mülteci Afganları Türkmenistan, Tacikistan ve Özbekistan gibi ülkelere yerleştirmesi fikri ciddi tepkilere yol açmıştır. Gerçekte Avrupalılar Orta Asya ülkelerini daha sonra Avrupa'ya kabul edilecek mülteciler için bir platform olarak görüyorlar. Böylece Afgan mültecilerin iltica taleplerine bakılma sürecine bu ülkelerde kalmalarını istiyor. Siyasi meseleler uzmanı Ümit Şükrü ise şöyle diyor. Afgan mültecilerin dalgalar halinde ortaya çıkması ihtimali Avrupalı ülkelerin Afganistan gelişmelerini aylar öncesinden gözetlemelerine neden olmuştur. Bir diğer yandan da Avrupa Birliği Orta Asya ülkeleriyle ticaretini arttırma niyetindedir. Afganistan'ın Avrupa'nın Orta Asya'ya yönelik siyasetindeki konumu bu açıdan önemli bir rol oynayabilir.
Buna rağmen bu hususta birkaç mesele belirginleşmektedir. İlk olarak geçmişteki deneyimlerin Avrupalı ülkelere iltica talebinde bulunanların yıllarca beklemek zorunda kalmalarını göstermiş olmasıdır. Böyle uzun süreçler söz konusu olursa Afgan mültecilerin Orta Asya'daki kaderleri ne olacak? Bu kesin şüphesiz ev sahipliği yapacak ülkeler için büyük sosyal ve güvenlik sonuçlar doğuracaktır. İkinci mesele ise Orta Asya ülkelerine akın edecek mülteciler arasında terör unsurlarının da karışıp ülkelere dahil olmasıdır. Özellikle de IŞİD ve El-Kaide gibi terör örgütlerinin üyelerinin bu ülkelere girişi için adeta davetiye çıkartılmış olur. Bu durum Orta Asya ülkelerinde ciddi güvenlik tehditlerini de dayatacaktır. Zaten var olan tehditler kat kat artacaktır. Burada değinmesi gereken bir başka konu ise Batılıların bu yöndeki taleplerinin daha önce de Rusya Devlet Başkanı Putin'in tepkilerine yol açmasıdır. Putin Ağustos 2021 sonlarında açık bir şekilde Batılıların mültecileri Orta Asya'ya yerleştirme ve oradan onları Amerika ve Avrupa'ya taşıma fikrinin komik olduğunu belirtti. Putin bu durumun yaratacağı güvenlik tehditlerine değinerek şunları kaydetti. Orta Asya ülkeleri bizim en yakın ortaklarımız ve müttefiklerimizdir. Onlar ile ortak sınırlara sahibiz. Ancak vize sorunumuz yoktur. Mülteciler bu ülkelerin herhangi birine girerse nasıl gerçek mülteciler olduklarını anlayabiliriz. Putin, Batılıların Afgan mültecileri Orta Asya ülkelerinde bekletme fikrine ciddi şekilde karşı çıkması, Moskova'nın Batı'nın diğer ülkeleri yukarıdan aşağıya olan bakışından öfkeli olduğunu gösteriyor. Aslında bu yöndeki planlar Avrupa'nın da Amerika gibi pratikte diğer ülkeleri de bu krize dahil etmek istediğini gösteriyor. Rusya ise mevcut durumu zaten Amerika ve NATO'daki Avrupalı ortaklarının yanlış siyaseti sonucu olduğunu belirtmektedir. Şimdi de Amerika ve ortakları sorumsuzca davranıp güçlerini birdenbire bu ülkeden çekip büyük bir krize yol açmalarının ardından krizin yüklerini bölge ülkelerine yüklemek istemektedirler. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayat. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 20 Şehriver 1400 Hicri Kameri 4 Sefer 1443 ve Miladi 11 Eylül 2021 Cumartesi. Kırk yıl önce bugün Hicri Şemsi 20 Şehriver 1360 yılında İran'ın kuzeybatısında yer alan Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Seyyid Esedullah Medeni Cuma namazını kıldırdığı bir sırada Elikanlı terör örgütü münafık grubu tarafından şehit edildi. Hicri Şemsi 1293'te dünyaya gelip tahsilini Kum ve Necef-i Eşref dini hafızalarında içtihat makamına ulaşmakla bitiren Ayetullah Seyyid Esedullah Medeni tahsil sırasında siyasi mücadele sürecine aktif bir şekilde katıldı ve Hicri Şemsi 15 Şordat 1342 kıyamında rahmetli İmam Hümeyni'nin direktifleri bağlamında despot şah rejiminin işlediği onca cinayetleri ve hasmane çehresini ifşa etti. Ayetullah Seyyid Esedullah Medeni bu yüzden de yıllarca sürgün hayatı yaşadı ve hatta şaha bağlı güçler tarafından tutuklandı. Ayetullah Seyyid Esedullah Medeni İran'da İslam inkılabının zaferi kavuşması ardından rahmetli İmam Hümeyni'nin emri üzerine Tebriz Cuma imamı olarak seçilmesiyle birlikte nihayet Cuma namazını kıldırdığı sırada terörist münafıklarca şehit düştü. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 20 Şehriver 1373'te İranlı çağdaş araştırmacı ve Kur'an-ı Kerim uzmanı Dr. Muhammed Ramyar vefat etti. Doğduğu kent İran'ın dini kentlerinden Kutsal Meşhed'de İslami marif ve ilim öğrenmekle meşgul olan Dr. Muhammed Ramyar felsefe ve hukuk dallarında tahsilini sürdürdü. Ardından Hicri Şemsi 1356 yılında Edinburgh Üniversitesi'nden felsefe dalında doktorasını almayı başardı. Bir süre Tahran Üniversitesi'nin İlahiyat ve İslami Marif Fakültesi dekanı olmanın yanı sıra başka bir üniversitede öğretim görevlisi de olan Dr. Muhammed Ramyar, Kur'an Tarihi ve Keşful Metalib adlı eserlere kalem aldı. Sekiz yıl önce bugün Hicri Şemsi 20 Şehriver 1392'de İranlı ünlü çağdaş yazar ve mütercim Üstad Abdülmuhammed Ayeti vefat etti. Hicri Şemsi 1305'te Burujerd kentinde dünya gelen Ayeti Arapça ve Farsça'da ünlü bir mütercim idi ve Kur'an-ı Kerim ve Neşr-ül Belâğa ve Sahife-i Seccadiye kitaplarını da tercüme etti. Üstad Ayeti Hicri Şemsi 1370'te Farsça Dil ve Edebiyatı Kurultayına üye oldu ve Edebi Araştırmalar Ansiklopedi grubunu da oluşturduktan sonra Hicri Şemsi 1379 yılına dek bu grubun başkanlığını sürdürdü. Üstad Ayeti Hicri Şemsi 1381'de İran'da kalıcı çehre olarak seçildi. Üstad Ayeti Hicri Şemsi 20 Şehriver 1392'de Hakk'a yürüdü. Yıl önce bugün 11 Eylül 2001 tarihinde kaçırılan 4 Amerikan uçağından ikisi New York'ta Dünya Ticaret Merkezi İkiz Kulelerine çarparken uçaklardan birisi Pentagon binasına çarptı ve 4. uçak ise Pensilvanya semasında hedef alınarak düşürüldü. O tarihten itibaren Amerika söz konusu saldırıyı bahane ederek sözde terörizme mücadele bahanesiyle Afganistan ve Irak'a çıkarma yaptı. Söz konusu işgallerde binlerce masum insan hayatını kaybetti. Amerika söz konusu fırsattan faydalanarak Müslüman ülkelere yönelik yayılmacı ve militarist politikalarını sürdürmeye başladı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
100 yılda 100 gelişme.
Muhterem dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme isimli dizi sohbetimizin 19. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde 2. Dünya Savaşı'nın önemli sonuçlarından olan Birleşmiş Milletler'in kuruluşunu ele alacağız.
İkinci Dünya Savaşı 1 Eylül 1939 ila 2 Eylül 1945 arasında topyekun ve kanlı bir savaştı. Birinci Dünya Savaşı'nın son ermesinden sonra bir başka Dünya Savaşı'nı önlemek için Milletler Cemiyeti kuruldu. Ancak pratikte bu uluslararası kuruluş o günkü dünya ve bölgesel güçler arasındaki rekabet ve gerilimlere yönetmek için etkin bir adım atamadı. Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden 21 yıl sonra Eylül 1939'da Nazi Almanya'sının Polonya'yı işgal etmesiyle daha geniş ve daha yıkıcı bir savaş daha patlak verdi.
İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi yıkıcı bir iç savaşı önlemedi. Uluslararası bir örgüt olarak Milletler Cemiyeti'nin zayıflıklarını ve eksikliklerini bir şekilde ortaya çıkardı. Bu, geçmişin zayıflıklarına sahip olmayan daha verimli bir uluslararası örgüt kurma girişimine yol açtı. 1944 yılında Ağustos ayından Ekim ayına kadar Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği, İngiltere, Fransa ve Çin Cumhuriyeti temsilcileri Washington DC'deki Dumbarton Oaks Konferansı'nda Birleşmiş Milletler planları üzerinde çalıştılar. Bu konferanstaki tartışmaların çoğu örgüt üyelerinin rolü ve onları davet etme koşulları hakkındaydı.
Daha sonra Nisan 1945'te San Francisco Konferansı'nda Güvenlik Konseyi'nin 5 üyesine veto hakkı verildi. Son olarak 24 Ekim 1945'te Birleşmiş Milletler Anlaşması bir giriş, 111 madde ve Uluslararası Adalet Divanı statüsü adı altında olan 70 maddelik bir ekle Birleşmiş Milletler 50 ülke tarafından imzalandı. Böylece Birleşmiş Milletler Teşkilatı resmen kuruldu. 24 Ekim günü ise Birleşmiş Milletler günü olarak adlandırıldı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ilk toplantısına 51 üye katıldı ve Güvenlik Konseyi'nin ilk toplantısı 17 Ocak 1946'da Londra'daki Westminster Kilisesi'nde yapıldı. New York Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun merkezi olarak seçildi. Norveç Dışişleri Bakanı Trygve Lie Birleşmiş Milletler'in ilk genel sekreteri seçildi.
Birleşmiş Milletler statüde denildiği gibi şu organlardan oluşmaktadır: Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Sekreterlik, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Mütevelli Heyeti ve Uluslararası Adalet Divanı. Birleşmiş Milletler'in amaçları geneldir. Kuruluşun ana ve alt amaçları statünün birinci maddesinde listelenmiştir. Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın birinci amacı uluslararası barış ve güvenliği korumaktır. Birleşmiş Milletler'in kuruluşunun ikinci amacı hukuksal eşitlik ilkesini ve devletlerin özerkliğini saygıya dayalı olarak milletler arasında dostane ilişkiler geliştirmektir. Ekonomik ve sosyal işbirliği ve insan haklarına ve herkes için temel özgürlüklere saygının geliştirilmesi Birleşmiş Milletler'in kuruluşunun üçüncü amacıdır.
Birleşmiş Milletler'in kurulmasından sonra çeşitli bilimsel, ekonomik, sosyal, kültürel, ticari, bölgesel, bilimsel ve sağlık alanlarında uluslararası işbirliği fırsatları da doğmuştur. Birleşmiş Milletler himayesinde uzmanlaşmış uluslararası kuruluşlar kurulmuştur. Birleşmiş Milletler'in kuruluşundan bu yana 76 yıl geçti. Birleşmiş Milletler son 70 yılda birçok inişli çıkışlı süreçler de yaşadı. Bu dönemde Birleşmiş Milletler özellikle bölgesel ve kültürel işbirliğini genişletme çağında çeşitli alanlarda başarılar elde edildi. Ancak Birleşmiş Milletler tüm dünya ulusları için barış ve güvenlik getirme hedefinde başarılı bir sicile sahip olmamıştır.
Bu başarısızlık ise en başından beri Birleşmiş Milletler Anlaşması'nda ekilen tohumlardan kaynaklanıyor. İkinci Dünya Savaşı'nın galip gelen güçleri, Birleşmiş Milletler'in temel direklerinden biri olan Güvenlik Konseyi'nde kendilerine özel bir hak, Güvenlik Konseyi'ne daimi üyelik ve Güvenlik Konseyi kararlarını veto etme hakkı tanıdılar. Bu özel hak, Birleşmiş Milletler statüsünün devletlerin yasal eşitlik ve özellik ilkesine saygı gösterilmesini talep eden ikinci amacına aykırıdır. Bu veto hakkı bir yandan da Birleşmiş Milletler'in kurucu üyeleri Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği, İngiltere ve Fransa gibi güçlerin elinde bir araç haline getirdi. Bu vetoya paralel olarak 5 büyük güç birçok ulusun haklarını ihlal etmiş, savaş ve krizler ile dünyanın birçok yerine sorunlar yaymışlardır. Birleşmiş Milletler'in milletlerin haklarını ihlal etmek için attığı ilk adımlardan biri Filistin halkın haklarını yok saymak ve Siyonistlerin Filistin'in işgalindeki suçlarına aldırmamak ve sahte İsrail rejimini tanımaktır.
Birleşmiş Milletler Teşkilatı son 76 yılda dış politikasını ilerletmede Amerika'ya en fazla hizmeti yaptı. Kudüs'teki işgalci rejimiyle Amerika arasındaki bağlar nedeniyle Amerika'nın vetosundan en çok Siyonist rejim yararlandı. Amerika şimdiye dek Güvenlik Konseyi'nde Siyonist rejimin suçlarını ve saldırganlığını kınayan İsrail'e karşı önerilen yaklaşık 50 kararı veto etti. Amerika tarafından Siyonist rejime karşı önerilen kararların vetosu ise rejime işgalini, saldırganlığını ve cinayetlerini sürdürmesi için yeşil ışık mahiyeti de taşımıştır.
Amerika Birleşik Devletleri ve Batılı hükümetlerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de yardımıyla büyük baskı ve zarara uğrattığı dünya milletleri arasında İran halkı da yer almıştır. İran İslam Devrimi'nin zaferinden sonra Batı'nın ve Doğu'nun iki süper gücü İran'a karşı yazılı olmayan bir anlaşmaya vardı. Çünkü İran İslam Devrimi'nin zaferi her iki tarafın çıkarlarını tehlikeye attı. Amerika ve Sovyetlerin İran'ı işgal etmede ve yaygın yıkıma neden olan 8 yıllık bir savaşı dayatmada Saddam rejimine verdiği destek, iki süper gücün İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı işbirliğinin doruk noktasıydı. Bu arada Amerika'nın İran düşmanlığı daha açık ve yaygındı.
İslam devriminin zaferinden bu yana 40 yıldan fazla bir süredir Amerika hükümeti İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı herhangi bir düşmanlıktan kaçınmadı. Bu arada Amerika ve Avrupalı müttefikleri de Güvenlik Konseyi'ne İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı küresel bir konsensüs aracı olarak en iyi şekilde yararlanmaya çalışıyorlar. 8 yıllık empoze edilen savaş sırasında Irak'ta Saddam rejimini savaşın başlatıcısı olarak tanıtmayı hep reddettiler. Tüm açıklamalarında ve kararlarında sadece ateşkes çağrısında bulundular.
Dayatılan 8 yıllık savaşın sona ermesinden bu yana Güvenlik Konseyi ve İnsan Hakları Komisyonu aracılığıyla İran'a yönelik baskılar çeşitli bahanelerle devam ediyor. Barack Obama'nın iki dönem görev süresi boyunca 6 kararla İran'a en sert yaptırımlar uygulandı. Aslında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Amerikan dış politikasının bir aracı haline geldi. Amerika, dünya çapında müdahaleci politikalarını meşrulaştırmak için bu aracı kullanmakta başarısız olduğunda Birleşmiş Milletleri kolayca görmezden geliyor.
Mart 2003'te Amerika önderliğindeki Irak işgalinden önce Amerika hükümeti bir dizi uydu görüntüsünü kullanarak Güvenlik Konseyi üyelerinden Irak'ı işgali hususunda desteğini aldı. Ancak Fransa, Almanya ve Rusya buna karşı çıktı. Sonunda Amerika hükümeti Irak'ı Birleşmiş Milletler'in izni olmadan tek taraflı olarak işgal etti. Beş gücün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto hakkı olduğu sürece Birleşmiş Milletler'in tüm kriz alanlarında tüm dünya ulusları için barış ve güvenliğin sağlanmasında bağımsız ve tarafsız bir rol oynayabilmesi beklenmemelidir.
Değerli dinleyiciler, 100 yılda 100 gelişme isimli sohbetimizin 19. bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce bizleri parsudi.com'dan takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir'ye gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetlerin Hikayesi.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli seri sohbetimizin 76. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Hicr suresinin 94 ila 97. ayetlerinin sebebi nüzulunu ele alacağız.
Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin risaletinin başlamasından 3 yıl geçmişti. Bu dönemde sadece az sayıda insan bu değerli güneşin sıcaklığından yararlanabilmişti. Bu güneşin ışığından alan ve kendileri de parlamaya başlayan bu yıldızlar Hazreti Ali bin Ebu Talib aleyhisselam ve Allah Resulü'nün vefalı eşi Hazreti Hatice idi.
Hazreti Ali aleyhisselam iman eden ilk erkek ve Hatice ise iman eden ilk kadındı. Onların ardından Ebu Talib gibi isimler de iman getirdi. Tabi Ebu Talib Allah Resulü'nü destekleyebilmek adına gizli tuttu ve açığa vurmadı. Kimi tarihi kitapların naklettiğine göre günlerden bir gün Ebu Talib çocuklarından biri olan Cafer ile beraber Allah Resulü'nün evine gitti. Allah Resulü'nün namaz kıldığını, Hazreti Ali aleyhisselamın da ona iktida ettiğini gördüler. Gördükleri o kadar Ebu Talib ve Cafer'i hayrete düşürdü ve onları büyüledi ki, onlar da Ali aleyhisselamın yanında durup Hakk'a karşı kulluklarını, boyunlarını eğerek gösterdiler. Ebu Talib, Ali aleyhisselamın sağ tarafında, Cafer ise onun sol tarafında yer aldı. Bu 4 kişilik cemaat namazı Allah'a sevgi duygusu ile dolup taştı.
Resulullah Efendimiz önce gizlice insanları İslam'a davet etti. Müşriklerin duygularını inciten sert sözler söylememeye çalıştı. Allah'ın en büyük peygamberi sadece layık ve yetenekli gördüğü kimseleri mukaddes İslam dinine davet etti. Böyle bir ortamda Kureyş büyüklerinden birçoğu bu dönemde yaşadıkları tantanalı hayattan sarhoş olmuş, alaycı gülüşlerle onun davet haberini görmezden gelmişti ve onu önemsizmiş gibi gösteriyorlardı.
Kureyş kabilesinin ileri gelenlerinden Ebu Süfyan, Peygamber Efendimizin davet çağrısını duyunca şöyle demişti. onun davetinin alevleri de birçok davetçi gibi yakında sönecektir. Kendisi de unutulanlar arasına girecektir.
Mekke'ye kapalı bir ortam hakimdi. Cahil düşmanların her hamleye kahkaha, alay ve aşağılamayla karşılık verdiği bir ortamda insanı küfrün ileri gelenlerinin iradesine karşı konuşmaya ve tanrılarını inkar ederek inançlarını reddetmeye ancak ilahi bir güç zorlayabilirdi. Ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Şuara suresinin 214. ayetini göz önünde bulundurarak yakınları ve akrabalarını İslam'a davet etmişti. Bu ayette Allahu Teala şöyle buyurmuştur: yakın akrabanı da uyar.
Bu girişim aile içinden ve aile ocağından bir reformun başlangıcı olmasının yanı sıra dönemin toplumsal ilişkileri bağlamındaki gerçekliğe de dayanmaktadır. O dönemin aşiret ve kabile yapısı öyleydi ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem kavmi tarafından desteklenseydi konumu da güçlenecekti. Bu yüzden Allah Resulü her yönüyle bu hususu değerlendirerek Beni Haşim'in 45 liderini toplantıya çağırdı ve onları ağırlayarak onlara davetini açıklamak istedi. Ancak Peygamber Efendimizin amcalarından biri olan Ebu Leheb adında biri adi bir...